Ayrım 4. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 21. Cheltenham Koleji'nin son sınıf öğrencileri, onlara bazı ayrıcalıklar tanıyan iki senior house'ta kalıyorlar. Bu evlerde en azından kahvaltıda seçim hakkımız var. İstemediğimizi yemek zorunda değiliz. 7'de yenen akşam yemeğinde kendi giysilerimizi giyme lüksümüz var. Hepsinden önemlisi, ayda bir kez şehrin sadece belli caddesi ve belli mağazalarında olmak üzere 2 saat alışveriş yapma olanağımız var. Bunlar okul hayatımdaki ufak değişiklikler. Fakat asıl önemli değişiklik, o yılın Noel tatilinde kişisel yaşamımda gerçekleşecek. Kader ağlarını örmeye başlamış bile. Tatil için yine okulun bulunduğu Londra civarında bir eve gidiyorum. Kendi halindeki evin çok sevimli, müşfik, dul bir sahibesi var. 2 yedek yatak odasını kiraya veriyor. İsteyen kiracıya yemek veriyor, sıcak bir ortam yaratmaya çalışıyor. Buraya kadar özel bir şey yok ama yakında daha önce bilgilendirildiğim ilginç bir ev ve aile var. Sadece 63 numara diye tanınan bu evin kapısı, pazar günleri herkese açık. Kimse yatılı kabul etmiyorlar ama her gelene güler yüzle yiyecek, içecek ikramı ve dostluk eli var. İngilizler pazar ziyaretine alışkın olmadığı için, her gelenden kastım İngiltere'deki yabancı uyruklu misafirler, çoğunlukla da öğrenciler. Yaşlı bir baba, anne ve evlenmemiş kızlarından oluşan Wright ailesi, yıllar önce ülkelerine yeni gelen yabancıların yalnızlık çekmemeleri için böyle bir girişimde bulunmuşlar. İngiliz Kültür Merkezi'ndeki adresleri ilgilenen herkese veriliyor ve çok ilgi görüyor. Wright ailesinin bu insancıl tutumu, kraliçe tarafından bir teşekkür plaketiyle ödüllendirilmiş, isimleri yurt dışına yayılmış. 63 numaraya adım attığım ilk gün, Noel dolayısıyla parti havasına girmiş, neşeli, uluslararası bir kalabalıkla karşılaşıyorum. Farklı düzeyde İngilizceleriyle herkes kaynaşmış, herkes dost oluvermiş. Çoğunluk erkek, yaş ortalaması 20 ile 30 arası görünüyor. Aralarında en gençleri ve köyler ülkesindeki şaşı örneği olsa da en güzelleri benim. Daha doğrusu kendimi öyle görüyorum. İncecik belimi ortaya çıkartan yaprak yeşili kloş bir etek, biraz sim karışık beyaz triko, hafif dekote bir bluz ve siyah süet ayakkabılar. İlk topuklu ayakkabılarım. Genç kızlığa geçişin simgesi. Onca insan arasında iki kişi etkiliyor beni. Dušan Trebojević ve Feridun Köymen. Dušan iri yapılı, kanlı canlı, 27 yaşlarında bir Yugoslav genci. Konser piyanisti olma yolunda. Kazandığı bursla Londra'da master eğitimi görüyor ve sınav için Beethoven'in 5. piyano konçertosunu çalıyor. Evdeki külüstür piyanonun başına geçip de İmparator'u çalmaya başlayınca yıllardır piyano dersi aldığı halde hiçbir yere varamayan ben mest oluyorum. Oysa Dušan, Balkan yapısının verdiği sertlikle ve çaldığını beğenmeyen öfkeyle tuşlara vurup kalkıyor. Herkesin övgüsü boşuna. O performansından hiç memnun değil. İyi ki değil. Ancak bu tiz çalışma sayesinde ileride uluslararası bir şöhret olmayı başaracak. Feridun Köymen ufak tefek, esmer, gür, kıvırcık saçlı, gözlüklü, çekingen bir tip. O da aynı yaşlarda. Klasik müziğe derin tutkusu olduğu belli. Dušan'ın piyanosunu dinlerken fark ediyorum, odanın bir köşesine çekilmiş, elleriyle, başıyla çalınan parçaya eşlik ediyor. Hatta melodiyi sessizce mırıldanıyor. İlgilenip yanına gidince şaşırmış görünüyor. Bakışlarında hayranlıkla karışık, hüzünlü, ürkek bir ifade var. Bursalı olduğunu, ilk konserini 7-8 yaşlarında verdiğini ama sonra müziğe ciddi bir kariyer gözüyle bakmayan babasının ısrarıyla hukuk fakültesini bitirdiğinin ve yıllardır piyanoyu el sürmediğini söylüyor. Buna rağmen ricamı kırmayarak piyano başına geçtiğinde belleğinde kalmış birkaç önemli parçayı rahatça çalabiliyor. Etkilendiğim için devam eden ikili sohbetimiz sürecinde London School of Economics'te 1950'lerin başında ilgi odağı olan basın hürriyeti konusunda tez hazırladığını, babası avukat Hulusi Köymen'in Demokrat Parti'nin kuruluşu ile siyasete girdiğini ve halen bakan olduğunu öğreniyorum. O yıllar partinin parlak devri. Adnan Menderes popüler bir lider, güçlü bir başbakan, atılımcı ve güven veren bir politikacı. Acı sondan habersiz çok şeyler umut ediyor Türkiye ondan. Politika, müzik, edebiyat gibi konulara duyduğumuz ilgi, Feridun ile anlamlı bir arkadaşlığın temel taşlarını oturtmuştu bile. O güzel tatil boyunca haftada 2-3 kez Londra'da buluşmuştuk. Seçkin konserlere gidiyor, devrin ünlü virtüözlerini kendimizden geçercesine dinliyorduk. Özellikle etkilendiğimiz bir performanstan sonra uzun süre hiç konuşmadan huşu içinde nehir boyunca yürürdük. Giderek derinleşen, platonik bir romans hüküm sürmekteydi aramızda. Müzik tutkusu yanında güzel konuşması, politikaya ilgisi ve yaşam felsefesinden de etkileniyordum. 17 yaşında bir genç kızın kültür birikimi hayli geniş, olgun görünümlü bir erkekten etkilenmesi çok doğaldı. O sıralarda Kraliçe Victoria devrinin ünlü başbakanı Disraeli'nin yaşam öyküsünü okumuş, bu çirkin ama çok zeki Musevi'nin hem politik hem de kadınlar üzerindeki gücüne hayran olmuştum. O fantastik ruh hali içinde Feridun Kömen'i Türkiye geleceğinin Disraeli'si olarak görüyordum. Uzun ve ilginç yemek sohbetlerimiz kadar nehir boyunca yürürken içine düşüverdiğimiz hüzünlü suskunluk da etkiliyordu beni. Etkiliyor ama coşturmuyor, kalp atışlarımı hızlandırmıyordu bir türlü. Tıpkı yanı başımdaki nehrin durgun, bulanık suları gibiydi duygularım. Yine de büyük bir nehirdi o ve kendimi bırakırsam beni belli yönde sürükleyecek kadar akıntı gücü vardı. Oysa Duşan ile buluşmaya giderken kalp atışlarım adımlarımla yarışırdı. Kaldığı pansiyonun ilk gidişimde uçarı heyecanım önce geçici bir hüzne sonra derin bir saygıya dönüşmüştü. 10-15 kişiyi barındıran bu büyük evde bedava kalabilmek için Duşan bazı işler görmek zorundaydı. Ben gittiğimde öğle yemeği bulaşıklarını henüz bitiremediğinden utanmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Benim şaşkınlığım ise takdirle karışık üzüntü içeriyordu. O güzel melodileri çalan güçlü elleri, bulaşık yıkamaktan şişmiş, kızarmış görmek yüreğimi sızlatmıştı. Ama Duşan'ın yapısı, karşısındakinde uyanabilecek acıma hissini derhal önlerdi. Onun hayat ve umut dolu kişiliği karşısında bir an beliren sızlığı hemen geçiverirdi. Parasızlığın acısını sanırım en çok benimle birlikteyken hissediyordu. Bir yerlere götürmek, bir şeyler almak istiyordu bana ama yapamıyordu işte. Oysa ben sadece onunla birlikte olmaktan, piyanosunu dinleyip, güçlü bedenine sokularak yürümekten yeterince mutluydum. Bir gün ısrarla sinemaya götürdü beni ve çıkışta ufak bir paket çikolata ikram etti. Onun daracık bütçesinde bir gedik anlamına gelen bu jest karşısında neredeyse ağlamaklı olmuştum. Duşan'ın bakışlarında ise mahcubiyet ve mutluluk çarpışıyordu. Bana dünyaları verdiğinden habersiz, ancak çok küçük bir şey alabildiğinden utanıyordu ama aynı zamanda bu kadarını olsun yapabildiği için sevinçliydi. O sıralarda böylesi yoğun bir duyguyu bambaşka şartlar altında bir kez daha yaşadım. Feridun ile Royal Festival Hall'de yine bir konsere gitmiştik. Sanırım Arthur Rubinstein çalıyordu. Girişte Duşan'a rastladık. Bizim yerimiz her zamanki gibi ön sıralarda, Duşan'ınki ise üst balkonda ayakta dinlenebilen en ucuzundandı. Başlama zili çalınca Feridun çok kibar ve işten bir tavırla biletini Duşan'ınkiyle değiştirip daha iyi yerin onun hakkı olduğunu söyledi. Aramızdaki ilişkiyi bile bile meyil duyduğum erkeği coşkulu bir konser boyunca yanımda oturtmak istemesi beni çok duygulandırmış. Feridun'u yüceltmişti gözümde. İleride 15 yıl devam edecek beraberliğimiz süresince şahit olduğum, olacağım yegane asil tutumuydu bu onun. Neredeyse yarım asır sonra bugün olayı tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor ve çok yazık diyorum. Yazık çünkü Feridun'un karakterinin derinliklerinde böyle güzel erdemler vardı aslında. Fakat sorunları, çelişkileri, bunalımları ağır basıyor, pırıl pırıl cevher kırıntılarını karartıyordu. Ailesinin kendilerince doğru ama gerçekte çok yanlış tutumları, onun kişiliğinde sorunlara, bunalımlara, vehimlere ve hatta hasta bir ruhun kök salmasına neden olmuştu. Çok istediği müzik kariyerini gerçekleştirememesi, maddi olanaklara karşın evinde bir piyanosunun bile olmaması, onarılmaz yıkımlara yol açmıştı. Annesinin şefkatli kanatları altına sığınmaya o kadar muhtaçtı ki, ortaokulu Bursa'da bitirdikten sonra liseye Robert Koleji'ne devam etmek üzere İstanbul'a gönderildiğinde aileden uzak kalmaya ancak bir sömestr dayanabilmişti. Ailesi de sevgi sandıkları çok büyük yanılgıyla evlatlarını tekrar bağırlarına basmışlardı. Tabular ve marazi bir şefkat çemberi içinde sıkışıp kalan Feridun'un kişiliği özgürce gelişememişti. Yeterince zeki olduğu halde sağlıklı düşünemiyor, kendi fantastik dünyasında giderek bencilleşiyordu. Fakat ben bu sonuçlara ancak yıllar sonra ağır bedeller ödeyerek varabilecektim. Her neyse, geçmiş ile geleceği karıştırmayalım. Şimdi 17 yaşımda ve hala İngiltere'de Feridun'un olumlu etkisi altındayım. Anneme yazarak yeni tanıştığım bu genç erkekten bahsediyorum. Duşan'dan hiç söz etmiyorum. Asla onaylayamayacaklarını bildiğim tehlikeli bir konu o. Aldığım cevap umduğumdan da iyi. Meğer babam, zamanı birkaç avukatından en saygını Hulusi Köymen'i Bursa'dan tanıyormuş. Arkadaşlığımızı öylesine onaylıyorlar ki ev müdiresine Feridun Köymen'in yakın aile dostu olduğunu ve bir günlük yarı sömestr tatilinde beni ziyaret edebileceğini bildiren bir mektup yazıyorlar. Son sınıf olmanın ayrıcalıklarından birisi de bu. Feridun geliyor, görebildiği kadarıyla okuldan benim üniformalı halimden çok etkileniyor ve müdüreyle tanışıp beni yemeğe çıkartıyor. Yaklaşan Paskalya tatilinin hiç değilse bir kısmını birlikte değişik bir yerde geçirebilme imkanlarını konuşuyoruz. Güneyde Isle of Wight adası var. Kraliçe Victoria'nın balayını geçirdiği ve her yaz gittiği Osborne House orada. Bu adada birkaç günlük tatil ikimize de cazip geliyor. İsteğimi aileme iletince kardeşimi de birlikte götürmek şartıyla gitmeme izin veriyorlar. Nisan ortalarında adaya çıktığımızda önce pek bir şey anlamıyoruz. İngiltere'yi çevreleyen denizler ve sahiller zaten güzel değil. Bizim çeşitli tonlardaki masmavi denizlerimizden sonra bu donuk gri sular hiç cezbetmiyor insanı. Ama adanın içlerine doğru yürüdükçe, Hellegards Hill denen tepeye tırmanınca kendimi çok güzel, kocaman, üç boyutlu bir kartpostalın içinde dolaşıyor sanıyorum. Daracık, dolambaçlı sokaklarda rengarenk çiçek kümeleri arasında saklanmış, saz damlı küçük evlerin şirinliği anlatılır gibi değil. Otelimiz yüksek, kayalık bir yar üzerinde denizli kuş bakışı görüyoruz. Az ilerimizde Keats Inn pub var. Şair Keats bir süre adada kaldığı için anısına yapılmış ilginç bir yer. İçkilerimizi orada sindire sindire yudumladıktan sonra ben sadece cider denilen elma şarabı içebiliyorum. Yarın ucunda uzun süre duruyoruz. Fırtına var, rüzgarın ve kayalara çarpan denizin sesi hüzünlü, vahşi ama çok güzel. Kardeşim Okan bizim romantik duygularımızı anlayacak yaşta ve yapıda değil. Adanın güzelliklerine, Feridun'un varlığına duyarsız, sadece ablasının koruyucusu rolünü oynuyor ve bu görevin bir an önce bitmesini bekliyor. Dönüşümüze yakın bir akşam üzeri, sarı nergislerle bezenmiş yemyeşil sırtlarda dolaşırken ayağım burkuldu ve bileğim incildi. Ciddi değildi ama canım yanıyordu. Allah'tan otele yakın bir yerdeydik. Feridun'a yaslanarak odama kadar geldim. O çok endişeli görünüyordu. Banyo kübetine sıcak su doldurup ayak bileğime masaj yapmakta ısrar etti. Suyun içindeki şişmiş bileğimi sabunla hafif hafif ovarken mahcubiyetle karışık tuhaf bir duyguya kapılmıştım. Fiziksel olarak ilk kez böylesine yakınlaşmıştık. Bakışlarında inanılmaz bir ihtiras pırıltısıyla birlikte yalvaran, acıklı, hüzünlü bir ifade vardı. İleriki yıllarda bu tuhaf ifadeyi sık sık görecek ama sağlığımla ilgili o günkü şefkati bir daha asla bulamayacaktım. Buruk, karmakarışık hislerle Isle of Wight cennetinden ayrılıyoruz. Tatilimin geri kalanını Londra civarında geçirip dostlarıma ve o zamanlar burcu burcu İngiliz kokan bu görkemli vakur şehre veda edeceğim. Wright ailesiyle son bir bale şöleni. Covent Garden'da efsane Margot Fontaine'den unutulmaz bir Giselle, Duşan'a son hüzünlü ziyaret. Onunla İngilizcesi ve genel kültür düzeyinin yetersizliği nedeniyle doyurucu sohbetlerimiz hiç olmamıştı zaten. Ama şimdi tam bir suskunluk içindeyiz. Aslında bu suskunluk binlerce kelimeden daha anlamlı. İkimizin de kafasında aynı soru. Kalbimizde aynı eziklik var. Farklı şartlar altında karşılaşsaydık, güzel ilişkimizin boyutları nerelere varırdı acaba? Bana arkasında imparatordan birkaç dize nota yazılı resmini vererek, işte bu notalarda sen varsın, diyor. Ve nihayet Feridun ile bir Macar lokantasındaki veda yemeği. Cigan müziği eşliğinde daha çok gözlerin konuştuğu bir gece. Puslu ışıklar altında nehir boyunca sessiz bir yürüyüş. Issız ara sokakta tek başına çiçek açmış bir elma ağacının altında onun güzelliğini kutsarcasına huşu içinde duruş. Son metronun kapanan kapıları ve gözlüklerinin ardından ıstırap fışkıran ufak tefek yapayalnız genç bir adam. Geleceğin bize neler hazırladığını hiç bilmiyoruz. Cheltenham Koleji'nden ayrılmadan önce okul müdüresi mezun olanlar arasındaki 3 yabancı uyruklu öğrenciyi odasına davet ediyor. Bu önemli olayın nedenini merak ederek huzura çıkıyoruz. Müdüre bir Danimarkalı, bir Yunanlı ve bir de Türk öğrenciyi önce kutlayıp ileride başarı dileklerini ilettikten sonra şimdi sizlerin kendi ülkelerinizdeki eğitim sistemiyle okulumuzdakini karşılaştırarak eleştirde bulunmanızı istiyorum diyor. Bizler böyle bir soruyu hiç beklemediğimiz halde söz birliği etmişçesine eğitim düzeyinin çok iyi olduğunu söylüyoruz. Üçümüzün de önceleri canımız yanmış olmasına rağmen sonradan bunun öneminin bilincine vardığımızdan sıkı kurallara da itirazımız yok. Ama hepimizin olumsuz bir eleştirisi var. Aynı şehirdeki erkek kolejinin öğrencileriyle hiçbir sosyal ilişki kurulmaması. Çağımızla bağdaşmayan bu tutuculuğun gereksiz olduğunu ve öğrencilerin kız erkek ilişkilerini dengeleme açısından üniversite yaşamına uyum sağlamakta zorluk çekeceklerini düşünüyoruz. Müdürümüz fikrimizi onayladığını belirtir şekilde başını sallıyor bu konu üzerinde duracaklarını söyleyerek bizlere teşekkür ediyor. Eleştirilerimizin ileriki yıllarda etkili olup olmadığını bilmiyorum ama benden 10 yıl kadar sonra kız kardeşim aynı koleje gittiğinde henüz hiçbir şey değişmemişti. Türkiye'ye dönmeden önce eğitimime biraz daha katkıda bulunacak, Fransızcamı ilerletecek bir projemiz var. Özellikle benden gelen bu isteği ailem destekliyor. Fransızca hocam da yardımcı oluyor. Yaz sömestri için İsviçre'de Neuchâtel yakınlarında bir finishing school'a gideceğim. Üniversiteye devam etmeyi düşünmeyen kolej mezunlarının eğitimlerine son noktayı koyabilecekleri bu özel okullar İsviçre'de çok yaygın ve popüler. Belirli süreleri yok. İsteyen istediği kadar sömestri devam edip ayrılıyor. Benim devrem yaz sömestrine rastladığından eğlencesi bol, eğitimi az oluyor. Pek ciddi olmayan birkaç saatlik dersten sonra göle yüzmeye gidiliyor, çevredeki ünlü turistik beldelere geziler tertipleniyor. Takvimleri süsleyen türden harika manzaralar geçit resmi yapıyor ama bana İngiltere'nin hazını vermiyor nedense. Üstelik çeşitli Avrupa ülkelerinden gelmiş kız öğrenciler aramızda hep İngilizce konuştuğumuzdan Fransızcama da önemli bir katkısı olmuyor. Kısacası Cheltenham Koleji'nin ciddi eğitimi, sıkı disiplininden sonra burası bana hafif, eğlenceli bir tatil gibi geliyor ve aynen bir takvim yaprağı gibi hiç iz bırakmadan geçip gidiyor. Bu deneyimin yegane ağırlığı maalesef hiç değişmeyen ücreti. Nihayet vatanıma dönüyorum. Bu kez tayyörlü, topuklu ayakkabılar giymiş, saçını topuz yapmış genç bir hanım olarak. Henüz hanım olacak yaşta değilim ama tavırlarım öyle. Eh böyle hanım hanımcık, varlıklı, iyi eğitim görmüş, üstelik güzel sayılan bir genç kızın talipleri de doğal olarak hali çok. Oysa ben evlenmek değil, başka bir şeyler yapmak istiyorum. Çalışmama babam kesinlikle karşı çıkıyor. Evde yürütebileceğim çevirmenliği denemek, henüz bizde tanınmayan ama okulda ders kitabı olarak incelediğimiz ve çok sevdiğim Mrs. Gaskell'ın bir eserini Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Başvurduğum birkaç yayınevi ilgilenmiyor bile, ancak onların önerdiği bazı basit cep kitaplarını deneyebileceğimi söylüyorlar, hevesim kaçıyor. Kolejde plastik sanatlarda gösterdiğim başarıyı düşünerek, Füreya Kılıç'ın atölyesine gidip akıl danışıyorum. Bir şeyler öneriyor ama ben onları uygulayacak sebat ve özveriyi bulamıyorum kendimde. Kararsızlık ve çelişkiler içinde nihayet dinleyici bir öğrenci olarak Fransız filolojisine gitmeye babamı razı ediyorum. Bir yıl kadar süren yarım öğrenciliğim beni oyalıyor ama geleceğime yön veremiyor. O arada Michigan Üniversitesi'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Proficiency in English sınavına girip 700 kadar aday arasından 3 basamaklı sınavı kazanan 6 kişiden biri oluyorum. Biz 6 kişi 3 haftalık yoğun bir kursa katılarak lise düzeyinde öğretmenlik diploması elde ediyoruz. Bu diplomanın ileriki yaşamımda ne kadar önemli bir yer tutacağının o zaman farkında değildim. Ama en azından seveceğimi, başarılı olacağımı umduğum bir mesleğim var artık. Sanırım bu güven verici duygu sayesinde geleceğe dönük kararsızlığım son buluyor. Londra'da vedalaştığımızdan beri sürekli mektuplaştığımız ve artık Ankara'da olan Feridun'u İstanbul'a davet ediyor. Böylece kendi kararımla kendi yolumu çizmiş oluyorum. Hiç tanımadığım ve tanıma şansım asla olmayan talepleri bir yana itip Feridun ile evleneceğim. Çevremin tutucu baskısından kurtulmak istiyorum. Evimize geliyor, ailemle tanışıyor. Birbirimize yabancılaşmış gibiyiz. Londra'daki tılsımlı ortam yok tabii. Onun yaşantımızdan ürkmüş bir hali var. Bu ürkekliğin nedenini yakın gelecekte öğreneceğim. Hala bomboş olan Levent sırtlarında, Etiler yamaçlarında yürüyüşe çıkarak baş başa kalabiliyoruz ancak. Platonik sevgisinin adeta tutkuya dönüştüğünü, arzuyla yanıp tutuştuğunu o zaman fark ediyorum. Fakat evlilikten korkuyor gibi, alıştığım hayatı bana sağlayamayacağı endişesi içinde. Beni yeterince tanıyamamış anlaşılan evdeki hizmetkarların bana keyiften çok acı verdiğinin farkında değil. Dilim döndüğünce kendisini ikna etmeye çalışıyor, evlilik deneyimine hazır olduğumu belirtiyorum. Sadece 2 gün kalıp beni ailesiyle tanıştırmak üzere Ankara'da beklediğini vurgulayarak gidiyor. Tek başıma gerçekleştirmek istediğim bu ziyaret, Hüsamettin Bey'in kabul edebileceği bir olay değil ama Cheltenham Koleji'nden mektuplaştığım bir öğretmenimin o sıralar TED'de öğretim görevlisi olarak Ankara'da bulunması işleri kolaylaştırıyor. Birkaç gün onun evinde kalmak koşuluyla gitmeme izin veriliyor. Tayyör, takım çanta, ayakkabı, mum gibi trenle başkentimize ilk yolculuğa çıkıyorum. Önemli kişilerle tanışacağım. Ankara'yı görür görmez sevmiştim. Derli toplu, bakımlı, geniş bulvarı, parkları, modern binalarıyla ve İstanbul'dakilerden farklı bir yaşam biçimleri olduğu her hallerinden anlaşılan insanlarıyla kafamdaki çağdaş başkent imajına tıpatıp uyuyordu. Öğle yemeğine davet edildiğim köymen ailesine gelince, Kızılay'da Menekşe Sokağı'nda çok basit döşenmiş küçücük bir apartman dairesinde kiracı olarak oturuyorlar. Oysa hayli varlıklı olduklarını sonradan öğreneceğim. Bursa Milletvekili Hulusi Köymen, esmer, ince yapılı, beyaz saçlı, saygı uyandıran kişiliği yanı sıra neşeli, hoş sohbet. Anne Semiha Hanım, kumral, kısa boylu, tombul, anaş tipli bir kadın. Küçük kahverengi gözleri duygularını asla yansıtmıyor. Bir de 12 yaşlarında oğulları Aydın var. Muşamba örtülü kare masada çok sıradan tabak çatallarla yemek yiyoruz. Yadırgıyorum. O devirde daha da önemli saygın kişiler olan milletvekillerinden birinin böyle bir sofrada yemek yemesini çok yadırgıyor ama üzerinde durmuyorum. Durmam gerek oysa. Önemli değil gibi görünen bu ayrıntıların birer kişilik simgesi olduğunu zamanla keşfedeceğim. Müstakbel validemin kalender ve basit karakteri özensiz sofrasında sırıtıyor da ben göremiyorum. Akşam tiyatroya gidiyoruz. Cüneyt Gökçer'den Stratford'dakileri aratmayan harika bir kral bir performansı izliyor. Çok gurur duyuyorum. Güzel kıyafetim de nihayet yerini buluyor. Herkes özenle, sanata saygıyla giyinmiş. Ankara havası diyebileceğim ciddiyet hoşuma gidiyor. Ertesi gün Feridun beni Kabakdere semtine götürüyor. İki çorak tepe arasında cılız bir dere boyunca yükselen 3-5 kaba. Sol tarafta sadece bağlar var. Belediye otobüsü şimdiki tenis kulübünün önüne kadar geliyor. Orası son durak. Devamı yokuş, toprak bir yol. İki tarafa sıralanmış şirin bakımlı bahçeli evler. 14 Mayıs evleri, Demokrat Parti'nin iktidara geldiği günün anısına yapılmış ve çoğu parti milletvekilleri tarafından alınmış. Yokuşun bitiminde sağ köşedeki Hulusi Köymen'e ait. Ötekilerden daha büyük bir bahçe içinde ve konumu çok güzel. Üç tarafı açık, manzaraya hakim. Shell şirketinin müdürü kiracı olarak oturuyor. Bu ayrıntıların nedeni Feridun ile evlenirsek babasının o evin üzerine bir kat çıkarak bizi kira derdinden kurtaracağını söylemiş olması. Köymen mantalitesine göre hayli cömert bir öneri. İleride başıma geleceklerden habersiz seviniyorum. Dönüş yolculuğumu nedense yataklı treniyle yapıyorum. Kısmette ilginç bir tanışma varmış. Akşam yemeği için iki kişilik bir masada tek başıma düşüncelere dalmış otururken karşımda orta yaşlı, iri yapılı bir esmer bey durup boş yere oturmak için izin istiyor ve kendisini tanıtıyor. Ben Deniz Behçet Kemal Çağlar. Belleğim kıpırdanıyor, kim olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, ünlü milliyetçi şairimiz, ateşli bir Atatürk aşığı. Yemek boyunca çeşitli konularda konuşup duruyoruz. Çok hoş sohbet. İngilizcesini ilerletmeyi, divan edebiyatını tercüme edebilecek düzeye getirmeyi yıllardır arzuluyormuş. Kendisine bu konuda yardımcı olmamı rica ediyor. Çok şaşırıyor, elimden geleni yapacağımı söylüyorum. Sabah kahvaltısında aynı masada tekrar karşılaştığımızda cebinden çıkarttığı kağıda bir lise öğrencisi heyecanıyla okumaya başlıyor. Değirmen, değirmen, beni de öğüt. O gece benim için yazılmış hayli uzun bu ağıttan hatırımda kalan sadece kıta sonunda tekrarlanan ve çok sevdiğim bu dize. Utanarak itiraf etmeliyim ki şairimizin kendi el yazısıyla yazılıp bana sunulmuş bu değerli anıyı Feridun'un kıskançlık krizi sırasında öfkeyle yırtıp attım. İstanbul'a dönüşümden 2-3 gün sonra Behçet Kemal gerçekten derslere başlıyor. Tam bir öğrenci disiplini ve heyecanı içinde. Haftada 2 gün bizim eve geliyor. Babam tedirgin ama engellemiyor. Annem ders esnasında bahaneler bularak birkaç kez çalıştığımız odaya girip çıkıyor. Ben mutlu ve heyecanlıyım. İlk resmi öğrencime bir şeyler verebilmek için çırpınıyorum. Üstelik divan edebiyatını tercüme girişiminde bulunmak gibi inanılmaz bir amacımız var. Belki asla gerçekleşmeyecek bir hayal fakat işin asıl acı yönü 2-3 ay sonra İstanbul'a gelen Köymen ailesinin ricasıyla derslere son vermek zorunda kalışım. Hulusi Bey bekar bir erkekle baş başa ders yapmamı onaylamıyor. Herkes bu fikre katılıyor, kendim dahil. Beni savunan yok. Bizim evde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanıyorum. İçime sinmeyen bir şeyler var hala ama kendimce akılımı kullanıyorum. İyi tanıdığımı sandığım erkekle mantık evliliği yapacak, sağlam temeller üzerine kuracağım yeni düzenimi. Muhsin'i ve Semiha Hanımlar aralarında konuşup anlaşıyorlar. Bahsettiğim 14 Mayıs evinin üzerine bir kat çıkılacak. Eşyalar İstanbul'da, annemin iş ortağı Mösyö Korpi tarafından yapılacak. Kaliteli, şık, stil mobilya olacak. Ben tamamen ilgisizim bu konuşmalara. Nasıl olsa dinlemeyeceklerini bildiğim için ne karşı çıkıyorum ne de seviniyorum. Sadece bir konuda kesin kararlıyım. Düğün, dernek ve mücevher istemiyorum. Yapılması tasarlananlar karşısında zaten yeterince eziklik hissetmekteyim. Annem hemen kolları sıvayıp en çok sevdiği işe girişiyor. Bana çeyiz olarak kenara koyduğu yatak takımları, nadide işlemeli sofa örtüleri var tabii. Şimdi de kobalt bordürlü Baviera porseleni 12 kişilik yemek takımı. Acemişi som gümüş, çatal bıçak seti. Yıllar sonra satmak zorunda kalacağım bu setin sadece çorba kepçesinin 700 gram geldiğini görünce çok şaşırmıştım. Ve likör kadehi dahil 6 farklı boyda bardaktan oluşan bakara kristalleri. Piyasa o zamanlar çok durgun ve sınırlı olduğundan bunların hepsi el altından yani kara borsadan sağlanıp herhalde bir servet harcanıyor. Oysa Hüsamettin Bey'in işi çoktan inişe geçmiş. Ne var ki aynen Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi gibi görünen Kanuni zamanında aslında inişe geçildiğinin anlaşılamaması örneği bizim durumumuz da dışarıdan bakıldığında gözlenemiyor. Aslında henüz kendimiz de farkında değiliz olacakların. Tüm bildiğimiz Hüsamettin Bey'in kendi sermayesiyle kurulan ve kısa zamanda çok yol alan Kromit şirketinden ayrılmaya kararlı oluşu. Nedeni onun karışık işleri onaylamayan, dürüst iş anlayışına ters düşen dayımın aşırı elastiki tutumu. O işlerini istediği gibi yürütebilmek amacıyla gerekli kişilere çok cömert hediyeler vermeyi oyunun kuralı olarak görüyor. Örneğin Levent'te komşumuz oldukları için iyi biliyorum, zamanın anahtar bakanlarından birinin asabi rahatsızlığı olan hanımını aylarca kalmak üzere İsviçre'ye göndermişti. Eminim hanımefendinin sinirlerinin düzelmesine yardım edecek kabarık bir banka hesabı ile birlikte. Örneğin inanılmaz ikna yeteneği ve cömert tutumu sayesinde bir bankadan kısa sürede batmasına neden olacak miktarda kredi çekebilmişti. İşte bu ve benzeri örnekler Hüsamettin Bey'in kabul edebileceği olaylar değildi. Dayımın değişmez tutumunu önleyemeyeceğine göre sermayesini çekerek başka iş yapmak istiyordu. Niçin tekrar bildiği, sevdiği çiftçiliğe dönmediğini hala bilmem ve çok üzülürüm. Belki alıştığı yaşam tarzından sonra çiftçiliği küçümseyen ve istemeyen Muhsin Hanım yüzünden belki de başına üşüşüp onu sanayi alanında yatırıma sürükleyen bir sürü fırsatçının süslü, umutlandırıcı sözlerinin etkisiyle. Sonuçta Kromit'ten alınan paranın büyük kısmı yatırılarak matkap, pres gibi şeyler üreten bir fabrika kurulacak ve birkaç yıl içinde iflas edecekti. Fakat dediğim gibi bütün bunlar halen yaşanan hayatın derinliğinde gizli. Şimdilik benim evliliğim için hazırlıklar tüm hızı ve dedebesiyle devam etmekte. Sosyal düzeyimizle orantılı Hüsamettin Bey'in kızına layık bir sürü kıymetli gümüş hediye geliyor. Öz kızı veya değil. Bu konu zaman zaman beynimi kurcalamaya devam ediyor ama yıllar önce duyduklarımda yaşadıklarım o kadar çelişkili ki her seferinde yine geriye itiliyor. Artık önemini de bir ölçüde yitirmiş gibi. Nihayet 31 Ekim 1957'de güneşli bir perşembe günü Gül Tütnar ile Feridun Köymen Beyoğlu nikah dairesinde sıradan bir törenle evleniyor. Merasim sonrası bizim evde aile fertleri ve birkaç önemli iş adamının katıldığı kokteyl genç kızlık hayatıma noktayı koyuyor. Akşam üzeri kalkan bir uçakla Ankara'daki yeni yaşamıma uçuyorum. Borazan Sokak 13 numaralı evin ikinci katı. Monsieur Corpin'in adamları ve annemin yardımcıları tarafından temizlenmiş, dayanıp döşenmiş bizi bekliyor. Bir yabancı gibi şaşkınlıkla bakıyorum yeni evime. Şarap rengi kadife koltuklar ve perdeler, İngiliz stili, 12 kişilik maun yemek masası ve karşılıklı iki büfe, avizeler, aplikler. Her şey çok şık, kaliteli, klasik ama henüz 20 yaşında, yeni evli birisi için fazla ağır. Benim seçimim olmayan bu şıklığı, yine de hayranlıkla seyrediyor, mutlu oluyorum. Taptaze umutlar ve beklentilerle kadehler kalkıyor. Pikapta usta bir keman Beethoven'in romansını çalıyor. Giderek kabaran bir duygu serinde sürükleniyoruz. Yepyeni bir yaşamın ilk günü çevremizi keşfe çıkıyoruz. Belediye otobüsü bir durak ileri gitmiş. Yani şimdi Gazi Osman Paşa Meydanı'na kadar geliyor. Meydanın sağ köşesinde küçük bir bakkal, bitişiğinde de bir kasap ve bir manav var. Tüm alışveriş olanağı bu ama ihtiyacı karşılar. İmkanlar çerçevesinde biraz gıda malzemesi alıyoruz. Günlerden cuma, pazar günü kayınvalidem ve kayınpederim yemeğe gelecekler. Evimizdeki bu ilk yemekleri için özen gösteriyor, onları memnun etmek istiyorum. Evliliğimin üçüncü günü başlayan bu pazar ziyaretlerinin kesintisiz 14 yıl sürerek bir cehennem azabına dönüşeceği aklımın köşesinden bile geçmiyor. Ama aynen öyle olacak. Ankara'da bulunduğumuz sürece her pazar sabahı 10.30 sıralarında gelecekler ve akşam o saatlerde gidecekler. Cumartesi geceleri genelde geç yatmış olacağız ama köymenler açısından bunun hiç önemi yok. Gül Hanım sabahın erken saatinde hazırlanıp bütün gün onları ağırlayabilir. Önce bir sabah kahvesi, sonra öğle yemeği, ikindi çayı ve akşam yemeği. O arada baba oğul köymenler öğle yemeğini takiben siesta için birer köşeye çekilecekler. Fakat ben uykusuzluktan perişan olsam bile Semiye Hanım'la sohbet etmeye çalışacağım. Kolay değil. Bedava oturduğumuz gösterişli dairenin bedelini ancak böyle ödeyebilirim. Ömer Seyfettin'in anlamlı öyküsü hatırıma geliyor bazen. Bir satır vurarak, elimi bileğimden koparacak bir diyet değil ki benimkisi. Olsa mutlaka yapacağım. Ne kadar gereksiz bir eziklik. Bu kişiliksiz tutumum yüzünden kendime duyduğum öfke bugüne dek kabarmaya devam edecek. 4. ayrımın sonu, sayfa 28.